Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve Rabbimize hamd ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle yolumuzu, cennet yolumuzu bulacağız umudundayız inşallah. Rabbimizin kelamı, Efendimizin yolu, sünneti bizim için cennet demektir. Ve biz o yolda Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde olan hadis-i şerifleri Abdullah İbni Mesud'un dilinden, onun rivayet ettiklerinden öğrenmeye devam ediyoruz. 3762. rivayet. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mucizeleri bereket olarak kabul ederdik. Siz ise onu korkutucu olarak görmektesiniz. Müslümanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanındaki müminler, sahabe-i kiram, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan her şeye bir hayır, bir bereket olarak bakıyor. Ondan gelen ne olursa olsun hepsinin bir bereketlenme anlamına geldiğini biliyorlardı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı hayatı, aynı zamanı, mekanı, eylemleri paylaşmayan insanlarda bu algı biraz değişti. Abdullah İbni Mesud bunu da söylüyor. Siz bunları korkutucu birer böyle uyarı gibi ya da korkunç görüntüler olarak değerlendiriyorsunuz diye onları uyardı, bizi de uyarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin hayatındaki bu tür olaylar Rabbimizin bereketleridir. Allah'tan gelen her neyse o bir berekettir. Efendimiz'e de, peygamberimiz ve diğer peygamber aleyhisselamlara da. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3763. rivayet. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve ihtiyaç gidermek için çıktı. Geri döndüğünde bir adam bir karınca yuvası üzerinde veya yerde ya da bir ağaçta ateş yakmıştı. Fakat anlayabildiğimiz kadarıyla neredeyse bir karınca yuvası var, orada bir ateş yaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kim yaktı diye sorunca topluluktan bir adam "Ey Allah'ın Resulü, ben yaktım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Söndür onu, söndür onu." buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara da, börtü böceğe de zulmedilmesini, onlara karşı kötülük yapılmasını istemiyor. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şerifler de 3765. hadis-i şerif. Şöyle dedi Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ensar, yani Medineli Müslümanlar, muhacirlere, Mekke'den göç etmiş olan kimselere "Bizden bir halife olsun, sizden de bir halife olsun." dediler. Derken Ömer, Allah ondan razı olsun, yanlarına geldi ve dedi ki "Ey Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'i namaz kıldırması için cemaate imam tayin ettiğini bilmiyor musunuz?" "Evet, biliyoruz." dediler. Ömer, "Durum bu iken bu konuda Ebu Bekir'in önüne rahat bir şekilde nasıl geçebileceksiniz?" dedi. Bunun üzerine Ensar, "Ebu Bekir'in önüne geçmekten Allah'a sığınırız." dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu işaretini Müslümanlar dikkate aldı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra müminlerin liderliğini, emirliğini Hazreti Ebu Bekir yüklendi. 3767. hadis-i şerif, Abdullah ibn Mesud bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. "Ey Allah'ın Resulü, hangi zulüm daha büyüktür?" Kim sordu? Abdullah ibn Mesud. Şöyle buyurdu. "Kişinin kardeşinin hakkından eksilterek aldığı bir kulaç yerdir. Kişinin kardeşinin hakkından eksilterek aldığı bir kulaç yerdir." Arazide. "Kişinin haksız yere aldığı yerdeki bir çakıl taşı yerin dibine doğru kıyamet gününe kadar onun boynuna dolanır. Halbuki yerin dibini onu yaradan Allah'tan başkası bilemez. Mevla sen bizi koru." Müslümanların haklarına tecavüz etmek, hakkı olmayan bir parçayı almak bu kadar endişe verici. Müslüman sömürücü olabilir mi? Müslüman başkasının malına, mülküne göz dikebilir mi? Komşusunun arazisinden kendi payına bir şeyler düşsün diye küreğinin ucuyla yeri kendisine doğru meylettirebilir mi? Ahiret varsa eğer bizim gündemimizde, iman ediyorsak cennet ve cehenneme, Müslümanın en çok sakınacağı konular diğer Müslümanlarla, diğer insanlarla ve biraz önce okuduk hatta karıncalarla ilgili bile haklar konusunda titiz olmaktır. Allah'a karşı sorumluluğunu bilen, kulluk sorumluluğunu taşıyan bir Müslümanın kullarına karşı da böyle olması gerekecek ve elinden ve dilinden kimse zarar görmeyecek, kimsenin malı mülkü üzerinden bir hayat kurmaya çalışmayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın bana vermediği hiçbir zaman benim için hayırlı değildir. Verdiyse eğer bir hayır beklerim ondan. Allah'ın vermediklerinin peşi sıra gidip ben bunu istiyorum diye tanrısal bir karar alma derdine düşen insanın zihninde bir ekabirlik, bir büyüklenme, bir gururlanma ta ki Allah korusun beslenirse kendisini Tanrı görmeye doğru giden bir meyil vardır. Bu bakımdan Müslüman razıdır Mevla'nın kendisi için seçtiğine. Dolayısıyla diğerleri adına verilmiş olanları gözünü de dikmez, elini de sürmez. Olmalıyız. Rabbim bize bunu lütfetsin. Bu ahlakı, bu imanı, bu teyakkuzu, bu titizliği bize inşallah lütfetsin. Bu hadis-i şerifleri okuyarak da bu bilgimiz çoğalacak Rabbimizin izniyle. 3772. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un dostu Ebu Muhammed'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'ın yanında şehitlerden bahsedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ümmetimin şehitlerinin çoğu döşeklerinde ölenlerdir. Saflar arasında çok can verenler de vardır ki onların niyetini Allah daha iyi bilir. Şunu fark etmemiz gerekiyor bu hadis sonrasında. Şehitlik bir niyet durumudur. Eşhedü diyerek bir hayata başladıysa, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka benim hayatıma karışamaz hiç kimse diyorsa bir Müslüman, bu şehadetini diline, gözüne, kalbine iyice oturtmuşsa hayatı bunun tanıklığıyla geçecektir ve onun ölümü de bunun tanıklığıdır aslında. O şehadetle ölür. Hastalık sebebiyle öldüğünde de, lohusalık sebebiyle öldüğünde de, çocuğunu doğururken de, bir yangında, bir gemide, herhangi bir sıkıntı, bir mide rahatsızlığı, bir iç problem vücutta, buna benzer ölümlerle öldüğünde, eğer hayat Allah adına yaşanıyorsa, o ölüm de Allah adınadır ve şehadettir. Niceleri var ki yataklarında ölür diyor bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama nice savaş sahnesinde savaşırken, niyet probleminden o emeği boşa gidenler de çoktur. Evet, cihat gibi muhteşem bir ortamda kavga vermektedir. Allah adına bir hayat sürmektedir. Ama ne adına, kim adına savaşıyor, kim dedi diye oradadır. Bu çok önemli. Allah-u Teala'nın istediği yerde olmalıyız. Allah'ın istediği şekilde kavgaya girmeliyiz. Ve benim kavgamın neticesi, birilerinin kârı olmamalıdır. Rabbimizin beğendiği, razı olduğu bir mücadelenin adamıyız biz Müslümanlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3775. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği bize rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru yönelerek aralarında Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebu Muayt'ın da bulunduğu Kureyşli 7 kişiye ve dua etti. Sanadidül küfür diyebileceğimiz küfrün elebaşları bunlar. Bunlara beddua etti. Allah'a yemin ederim ki diyor Abdullah İbni Mesud, Bedir gününde onların öldürüldüğünü ve güneşin cesetlerini değiştirdiğini gördüm. O gün çok sıcak bir gündü. Yani Allah Resulüne karşı amansız bir savaş veren ve bu savaşlarında da insani boyuttan çıkıp akrabalıklarını unutarak, insanlıklarını unutarak karşındaki Müslümanlara eziyet eden bu elebaşları, fikir önderleri, Mekke'nin lokomotifleri bu şekilde Bedir'de helak oldular. Yeryüzünde onların takipçisi olanlar da aynı sonu bekliyorlar. Biz yeter ki hak yolunda durmaya devam edelim inşallah. 3784. rivayet Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam garip bir din olarak başladı. Yani İslam garip başladı ve başladığı gibi garip bir hale dönecektir. O zaman ne mutlu gariplere dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Garipler kimlerdir diye sorulunca dinleri için kendi yurtlarından ayrılan kişilerdir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda farklı sözler söyledi. Başka başka rivayetler, başka başka bize aktarımlar da var. Ama bu hadis-i şerif üzerine duruyoruz. Fetuba lil guraba diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mutlu o gariplere. Bu din garip olarak başladı. Yine bu hale dönecek. Kimmiş bunlar? Allah için, Allah dedi diye bir hayat yaşamak durumunda kalıp da buna imkan bulamayınca yurdunu terk edip başka yerlerde Allahu Teala'nın dinini yaşama imkanı araştıran kimselerdir. Mekan bağı, toprak bağı ya da kabile bağları, bütün bu bağları terk ediyor. Ben Allah rızası için bir hayat yaşayacağım derdiyle Allah adına yolculuklara çıkıyor. Kariyerini terk ediyor, imkanlarını terk ediyor. Etrafındaki insanları, onu beğenenleri, alkışlayanları, yaşadığı çevreyi, sosyal hayatı terk ediyor. Niçin? Allah'ın dinini yaşayabilmek adına. Bu din böyle başladı. Yani bu dinin başladığında kimse yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice anamız, Ali efendimiz ve Zeyd efendimiz. 4 kişi, sonra Hazreti Ebu Bekir buna eklendi. 4-5 oldu. Ardından onun çağırmasıyla diğer sahabe-i kiramlar, bir avuç Müslüman. Kimi köleler Bilal gibi, kimi Mekke'nin 3. sınıf vatandaşları gibi görülen Ammar, Sümeyye, Yasir ailesi. Mekke'nin beğenmediği insanlar, zaten bulundukları ortamda aşağılanan tipler çoğu. İslam böyle başladı. Yani bulunduğu çevrede sanki gurbet ellerde gibiydi. Yalnız bir hayat başlattılar her Müslüman. Kimsenin beğenmediği bir hayatı, bu bizim Rabbimizin bizden istediği hayattır deyip yaşamaya başladılar. Bunu dillendirdiler. Ve tekrar böyle olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhacirler Medine'ye geldiler, böyle yaşadılar ve ardından İslam güçlendi, kuvvetlendi, izzet şeref kazandı. Fakat tarih boyunca Müslümanca yaşamak hep bu şekilde zorlu olmuştur. Ama ne mutlu bu garipleri. Yani bunlar vah vah vah toh demiyor Peygamberimiz. Nasıl zor bir hayatları olacak onların filan demiyor. Övüyor, onları beğeniyle anıyor. Rabbim bizi de bunlardan eylesin. Yani Allah'ın dinini yaşama adına gereken her şeyi yapmaya hazır Müslümanlardan eylesin bizleri de. 3785. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud şöyle demiş. Bir adamın tevhid inancına sahip olmaktan başka hiçbir iyi ameli yoktu. La ilahe illallah'ı var. Allah'a iman ediyor, peygamberine iman ediyor, ahirete iman ediyor bir adam ama başka hiçbir iyi ameli yok. Vefat anı gelince ailesine dedi ki, öldüğüm zaman beni alıp yakın. Kömüre dönüştükten, kül olduktan sonra öğütün ve rüzgarlı bir günde denize savurun dedi. Öldükten sonra ailesi dediği gibi yaptı. Ancak yine de Allah'ın huzuruna çıkarıldı. Allah ona neden öyle bir şey yaptın diye sorunca adam senden olan korkumdan dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Bu hadis-i şerif kimilerine değişik gelebilir. Bu ne zaman oldu diyebilirler. Zamanı, mekanı karıştırabilirler. Konuşanın Allah olduğunu bildiğimizde Kur'an'ın ayetleri hakkında böyle sözler söylemiyoruz. Allah-u Teala olmuşçasına kıyamet günlerini anlatır bize. Dağların un ufak oluşunu söyler. Ya da cenneti anlatır, cehennemi anlatır. Cennet, cehennem arasındaki insanların konuşmalarını söyler. Geçmişi de geleceği de sanki şu an yaşanıyormuş gibi Allah-u Teala bize anlatıverir. Şimdi konuşan Allahu Teala'nın elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve o ancak hakkı ve hayrı söyler, heva hevesinden konuşmaz. Mevla ona ne bildirdiyse onu söyler. O da böyle bir bilgi aktarıyor bize. Bir adamın durumunu. Allah'tan korkan fakat bu korkusunu bir türlü amele dönüştürememiş. Bir ömür heva heves peşinde yaşamış. İmanı var ama ameli bozuk bir adam. Böyle bir yöntemle belki Allah'ın elinden kurtulurum da Rabbim beni cezalandırmaz diye umut ediyor. Yaşadık, cennet ümidi bile yok. Hiç olmazsa diyor kaybolur giderim, unutulur giderim ama unutulmaz. Rabbimiz onu tekrar var ediyor. Neden diyor, bildiği halde her şeyi bilen Rabbimiz. Bize öğretiyor ya, biz öğreneceğiz ya. O da sana olan korkumdan diyor. Buradan şunu mu anlayalım? O zaman biz de yakalım kendimizi gidelim. Peki insanın bedeni yakması caiz mi filan? Buralara varmayalım. Konu bu değil. Konu şu. Ben Allah'a karşı gelmekten korkmalıyım. Başkalarından korkmamalıyım. El ne der? Toplum ne der? Piyasa ne der? İnsanlar ne der? Dünya baronları ne der? Dünya ideologları, bilim ne der? Okullar ne der? Siyaset ne der? Sosyal hayat ne der? Bunlar benim çekincem olmamalı. Benim takvam Allah'a karşı olmalı. Benim korkum Allah'ın gazabından, öfkelenmesinden olmalı. Benim Rabbim rızasını kazanamamak benim en büyük korkum olmalı. Bu hadis-i şerif bize anlayabildiğim kadarıyla bunu anlatıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3787. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müleyke'nin iki oğlu Resulullah'a geldi. Ve dediler ki annem kocasına iyi davranır. Çocuklarına sevgi gösterir. Misafirlerine ikramda bulunurdu. Ancak cahiliyede iken kız çocuğunu diri diri gömmüştü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anneniz cehennemde olacaktır buyurdu. Oradan ayrıldıklarında memnuniyetsizlikleri yani üzüntüleri yüzlerinden okunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri dönmelerini söyleyince sevinçleri yüzlerine yansıdı. Çünkü bu konuda yeni bir hükmün geldiğini düşündüler. Vardıklarında Resulullah'ın yanına dedi ki Efendimiz onlara annem de sizin annenizle beraber olacaktır buyurdu. Bunun üzerine münafıklardan biri şöyle fısıldadı herhalde yanındakine. Biz onun peşinden gidiyoruz ama onun kendi annesine bile faydası yok dedi. Şimdi hadis-i şerif devam edecek. Olay cahiliye döneminde imansız bir hayatı yaşayan kimselerin de güzellikleri, iyilikleri, hoşlukları olabilir. Eğer bu iyilikler onları imana taşırsa kurtulurlar ve Allahu Teala onların eski iyiliklerini de İslam döneminde çoğaltarak mükafatlandırır. Fakat iyilikleri Allah adına yapılmayan iyilikler ve putlar adına ve tağutlar adına şeytan istiyor diye, toplum istiyor diye, insanlar dayatıyor diye ise alacağını bu dünyada alır, ahirete bir şey kalmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, İbrahim aleyhissalatü vesselam da, Nuh aleyhissalatü vesselam da oğullarına, kızlarına, hanımlarına, babalarına faydaları olmamıştır. Çünkü fayda ancak imandan kaynaklanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin durumuyla alakalı bir bilgimiz yok. Ama biz hadis-i şerifi okumaya devam edelim. Ensardan, Medineli Müslümanlardan, herkesten daha çok soru soran bir adam, ey Allah'ın Resulü, Allah annen veya anneleri konusunda sana herhangi bir söz verdi mi? Diye sordu. Yani yukarıdaki delikanlıların anneleri ya da sizin annen konusunda sana bir söz verdi mi diye sordu. Sanırım bu konuda bir şeyler duymuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Rabbimden bir şey istemiş değilim. Bu yönde bana bir umut vermiş de değil. Yani annemle alakalı bir karar konusunda Rabbim bana bir umut vermedi, bir şey söylemedi. Ama tersinden de bir şey duymuş değilim. Ben de sormadım diyor. Bir şey istemedim. Ancak kıyamet gününde makamı Mahmud'da duracağım buyurdu. Ensardan olan adam, Allah ondan razı olsun, soruyor ve biz de öğreniyoruz. Makamı Mahmud nedir diye sorunca, yani övülmüş makam nedir diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde siz çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz bir şekilde geldiğinizde, yani yaratıldığı gibi insan, değil mi? Burada sünnetsizden kasıt, insanlar üzerlerinde üniformaları, elbiseleri olmayacak ve onları farklı kılan, diğerlerinden ayıran bir takım giyim, kuşam özellikleri onlardan uzak, yalın durumdalar ve bir de yaratıldıkları gibi üzerlerine hiçbir deforme olmaksızın gelmişler. Ve geldiklerinde ilk giysi giydirilecek kişi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam olacaktır. Allah dostumu giydirin buyurunca beyaz iki örtü getirilir ve İbrahim Aleyhisselam'a giydirilir. Sonrasında arşın karşısında oturur. Sonra benim giyeceklerim getirilir. Onları giydikten sonra arşın sağ tarafında benden başka hiç kimsenin duramayacağı yerde dururum ki gelmiş geçmiş tüm insanlar bundan dolayı bana gıpta ederler. Ardından Kevser'den havza doğru bir ırmak açılır. Münafıklar yine araya girdiler. Hem dinliyorlar hem de fısır fısır böyle konuşuyorlar. Duyuracak şekilde hem de. Diyorlar ki her bir su ya çamurun ya da çakılların üzerinde akar. Yani ırmak dedi Peygamberimiz, havuz dedi. Kafalarında dünya ırmakları canlandı adamların. Çakıllar olacak, çamurlar olacak, Allah Allah filan dediler sanki. Ensardan olan adam onların bu fısıltılarını duyunca onu dillendirdi. Ey Allah'ın Resulü, çamurun mu yoksa çakılın mı üzerinde akıyor bu ırmak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağının çamuru miskten, çakılları incidendir buyurdu. Münafık olan kişi, bugüne kadar böylesini duymuş değilim. Ama çamurun veya çakılın üzerinde akan her bir suyun genelde bitkisi de olur deyince Ensarlı bunu dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü, bu ırmağın bitkisi de var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, dalları altından olan bitkisi var buyurdu. Münafık, bugüne kadar böylesini duymuş değilim. Ama dalları olan bir bitkinin genelde yaprakları ve meyvesi de olur deyince Ensarlı bunu dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü, bu bitkinin meyvesi var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, elmasın değişik renklerinde meyveleri olur. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Bu sudan bir defa içen kişi bir daha hiç susamaz. Bu sudan mahrum olan kişi de bir daha suya kanmaz. Ya Rabbi bizi bu sudan içir. Biz Kevser ırmağının ve havzunun şu an dünya üzerinde Kur'an olduğunu zannediyoruz. Kur'an ırmağından, havzundan içen başka suya ihtiyaç hissetmez. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme gelen, indirilen vahiyden yudumladık mı bir daha susuzluk çekmeyeceğiz. Ve Rabbim inşallah mahşer gününde de Efendimizin bizzat elinden o sudan içmeyi bize nasip edecek umudundayız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o makam Mahmud'da, arşın sağında, o özel yerinde dururken görüp bu bizim peygamberimiz diye sevineceğimiz vakti de Rabbim bize lütfedecek inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle birlikteyiz. 3788. rivayet. Abdullah bin Mesud şöyle aktarıyor. Resulullah beni çağırttı ve yola çıktık. Biraz önce biliyorsunuz kıyamet gününe gittik. Mahşer gününden böyle bize aktarımda bulundu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada ırmağı anlattı. Şimdi de yine bilemeyeceğimiz, bilme imkanımız olmayan bir gayb ortamından bir görüntü, bir canlı yayın yapıyoruz. Cinler ve Resulullah diye bir başlık atayım isterseniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırttı ve yola çıktık diyor Abdullah. Filan yere geldiğimizde, işte bir yer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir çizgi çizdi toprağın üzerine. Bunun gerisine kal ve onu geçme dedi. Çünkü bu çizgiyi geçersen helak olursun buyurdu. Ben de orada bekleyip kaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taş atımı veya biraz da uzak bir mesafeye gitti. Abdullah vızıltı gibi bir sesten bahsetti diyor ravi. Onların üzerinde giysi yoktu. Fakat avret yerlerini görmüyordum. Onlar uzun boylu ve zayıf kimselerdi. Bunlar gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine üşüşmeye başladılar. Abdullah bir yerde oturuyor. Bir çizgi çizdi Resulullah. İleriye gitti. Şöyle bir taş atımı mesafe Efendimiz'i neredeyse görecek durumda. Derken Abdullah'ın yanından üzerleri giysisiz fakat avret yerleri görülmeyen uzun boylu zayıf kimseler geçti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında keçeleştiler. Ona üşüştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara vahiy okumaya başladı. Allah'tan kendisine gelen kelamdan okumaya başladı. Bu sırada bana doğru gelerek etrafımda dönüp bana musallat olmaya çalıştılar. Çok korkmuştum. Ama öylece yerimde oturup kaldım diyor Abdullah. Tan yeri ağardığı zaman gitmeye başladılar. Abdullah şöyle devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de üzerine üşüşmelerinden dolayı fenalaşmış bir şekilde geldi ve kendimi ağır hissediyorum buyurdu. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer bir şeyler söyledi ve başını kucağıma koydu. Bu sırada üzerlerinde beyaz giysiler olan adamlar geldi. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayılmış ve bu defa ben birinci korkmamdan daha fazla korkmuştum. Onlar birbirlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek bu beyaz giysiler, andolsun ki bu kula hayır verilmiştir. Peygamberimizi kastediyorlar. Bu kul ki kendisine hayır verilmiştir. Gözleri uyumaktadır ya da gözü uyumaktadır ama kalbi uyanıktır dediler. Sonra yine birbirleriyle konuşarak onun bu durumuna bir örnek getirelim, bir örnek söyleyelim dediler. Onlar birbirlerine siz onun durumuna bir örnek verin, biz de o örneği açıklayalım veya biz bir örnek verelim, onu siz açıklayın dediler ve şu örneği verdiler. Bir efendi bir köşk yaptırır ve bir ziyafet verip insanları ziyafete davet eder. Onun yemeğinden yemeyenleri veya kendisine uymayanları şiddetli bir şekilde cezalandırır. Örneği açıklayan kişi şöyle söyledi onlardan. Efendi, alemler Rabbi olan Allah'tır. Bina ise İslam. Ziyafet, yemek ise cennettir. Davetçi de bu yemeğe davet eden de işte şudur. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi olan da cennette olur. Kendisine uymayanları şiddetli bir şekilde cezalandırır Allah. İfadesi geçiyor hadisin bir başka varyantında. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıldı. Ve dedi ki, ey Ümmü Abdinoğlu ne gördün? Bunun üzerine ben şunları gördüm dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların konuşmalarından hiçbir şey bana saklı kalmadı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonrakiler için dedi ki onlar meleklerden bir gruptur veya onlar meleklerdendir buyurdu. Son örneği konuşalım. Tekrar hadis-i şerifi değerlendirmiş olalım Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında meleklerin tespiti bize öğrettiği şey bu. Bir efendi var, bir ziyafet tertip ediyor kendi sarayında ve insanları buna davet ediyor. Davete icabet edenler ziyafetle baş başa, gelmeyenler ağır bir ceza var. Davet eden Mevlamız, yani ziyafetin sahibi Rabbimiz, göklerin yerin sahibi olan Allah. Davet ettiği bina İslam, onun ziyafeti Allahu Teala'nın bize sunacağı cennet. Ve davet eden kişi ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağır bir görevle yüklenmiş ve bunu cinlere de yapıyor. Ve bir gece Abdullah'la birlikte cinlere de dinini anlatıyor ama onlardan yana yoruluyor, ağırlaşıyor. Meleklerin gelişi bir inşirah, bir rahatlama bir hayır oluşturuyor onun üzerinde Allah'ın izniyle. Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda onun sorumluluğu nasılsa davet konusunda bu sorumluluğu hissederek kendimizi ve etrafımızdaki tüm kardeşlerimizi ve diğer insanları bu ziyafete, bu muhteşem cennete davet eden kişilerden olmayı bize Rabbim nasip etsin. Ve o davette, o ziyafette bulunanlardan olalım Rabbimin izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.